Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ankara'dan merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Günün sıcak gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayım. Bugün Türkiye'de hemen hemen tüm siyasetin odaklandığı CHP'nin ana muhalefet partisinin 37. olağan kurultayı başladı. Yarın da devam edecek olan kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimleri yapıldı. Az önce sonuçlanan oylamada Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına 6. kez aday olan Kemal Kılıçdaroğlu 1356 delegenin 1251'inin oyunu alarak birinci turda seçildi. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu aslında tek aday olarak girdi bu seçimlere. Çünkü karşısına çıkan 3 isim İlhan Cihaner, sol kanadın adayıydı. Aytu Atıcı aynı şekilde eski Mersin milletvekili ve CHP Onur Kurultay delege üyesi Tolga Yarman, Profesör Tolga Yarman adaylıklarını açıklamışlardı. Ancak aday adaylığından adaylık statüsüne geçemediler. Çünkü tüzük uyarınca en az %5 oranında delegelerden oy veya imza almaları gerekiyordu aday olabilmeleri için. Bu imza sayısına ulaşamadıklarından ötürü aday adaylığı düzeyinde kaldılar ve Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak bu kurultaya girdi. Şöyle bir baktığımız zaman sabah 10'da başladı kurultay. Daha önce de değerlendirmelerimizde sizlere aktardığımız gibi ilk kez seyircisiz ve halksız bir kurultay gerçekleşiyor. Bunun da nedeni koronavirüs salgını. Çünkü daha önce Mart ayında yapılacaktı bu kurultay. Fakat salgın bir anda hızla yayılmaya başlayınca kurultay ertelendi ve sonuçta 25-26 Temmuz'da yapılması kararı çıktı. Çünkü hükümet 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecini başlatma kararı almıştı. Fakat buna rağmen kurultayın bu koşullarda ve özellikle örgüt katılımı olmadan, halkın ve seyircilerin katılımı olmadan, parti üyelerinin salonda yer almadığı bir kurultayın özellikle de adı iktidar yürüyüşü, hedef iktidar şeklinde sloganlaştırılan bir kurultayın toplumda fazla yankı yaratmayacağı, heyecan yaratmayacağı eleştirileri vardı. En başta eski genel başkan yardımcılarından Umut Oran bunu dile getirdi. Böyle bir kurultay CHP'ye yakışmaz dedi. Hem iktidar yürüyüşü diyeceksiniz hem de aç kapa bir kurultay gerçekleştireceksiniz dedi. Ama genel merkez yönetimi salgınla ilgili olarak bir belirsizlik sürecinin söz konusu olduğunu, ne zaman tamamıyla salgının ortadan kalkacağının bilinemediğini, kaldı ki Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan, Yüksek Seçim Kurulu'ndan da görüş alındığını belirterek kurultayı yapma kararını kesinleştirmişti. Nitekim Ankara Bilkent'te Odeon amfiteyatrında, burada büyük konserlerin verildiği bir amfiteyatır burası, yarı açık hava olan bir mekan ve burada mesafe kuralına uyularak 1356 delege ve bunun yanı sıra yarın yapılacak parti meclisi, yüksek disiplin kurulu üyeliklerine aday olan isimlerin sadece katılabildiği, bir de tabii milletvekilleri, CHP'li belediye başkanlarının yer aldığı bir kurultay gerçekleşti. O nedenle de tabii fazla bir coşku olduğunu söylemek zor. Salgın nedeniyle kurultay salonunun düzeni oldukça mesafeliydi. Bu da coşkuyu engelleyen unsurlardan bir tanesiydi. Yine medyanın kurultay salonunda yer alması konusunda önlemler vardı. Kurultayın yapıldığı alana 300-400 metre mesafede medyanın standlarını kurmasına, kameralarını yerleştirilmesine izin verildi. Dolayısıyla gazeteciler için zor bir çalışma düzeni olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar CHP yetkilileri kolaylaştırıcı önlemleri, kolaylaştırıcı düzenlemeleri yapmış olsalar da tabii her seferinde 300-400 metrelik bir yolu gidip gelmek, salonda olup bitenleri yakından takip etmek. Gerçi dışarıya dev ekranlarda sinevizyon yayınlarıyla canlı olarak medya mensuplarının da ve içeride olmayan, dışarıda kalan partililerin de kurultayı izlemesine zemin yaratılmıştı. Tabii bu kurultayı dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi özellikle geçtiğimiz yıl yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde elde edilen başarıdan sonra Millet İttifakı ve özellikle 11 Büyükşehir'in CHP adayları tarafından kazanılmasından sonra bir iktidar yürüyüşü olarak nitelendiriyor CHP yönetimi bu kurultayı. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef iktidar sloganı altında açıklayacağı çözüm modeli, yapacağı vaatler merakla bekleniyordu. İkinci yüzyıla geçiş çağrı beyannamesi adı altında bir belge açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu. Neydi bu belgenin içeriğine baktığımız zaman 5 temel sorun tespit etti CHP lideri ve bu 5 temel sorunun çözümü içinde 13 maddelik bir çözüm modeli ortaya koydu. 5 temel sorun demokrasi öncelikle, yargı bağımsızlığı, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi giderek kısıtlanan, kuşatılan alanların tam özgürleştirilmesini içeren birinci madde buydu. Demokrasi, yargı bağımsızlığı, adalet. Bunun yanı sıra ekonomi ağırlıklı olarak yer tuttu bu model içerisinde. Çünkü Türkiye oldukça ağır bir ekonomik kriz tablosuyla karşı karşıya, işsizlik başta olmak üzere. Diğer yandan eğitim ile ilgili çözüm önerileri vardı. Dış politikada şu anda fiilen Irak'ta, Suriye'de, Libya'da savaş halinde olan, Doğu Akdeniz'de gerginlikler yaşayan, Ege'de şimdi Yunanistan'la ciddi bir gerilim içerisinde bulunan, diğer yandan Kafkaslar'da benzer sorunlar yaşayan Türkiye açısından bir dış politika zafiyeti tespitinde bulundu CHP lideri ve iktidara geldiklerinde yurtta barış, cihanda barış ilkesi çerçevesinde bunları çözeceklerini, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuracaklarını söyledi. İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin katılımıyla. Bunun yanı sıra tabii en temel sorunlardan birisi olarak da toplumdaki ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarını dile getirdi. İktidarın uyguladığı bu yöndeki politikalara karşılık CHP lideri toplumsal barış önerdi. Aslında dikkat çeken başlıklardan bir tanesi daha çok kadınlara, gençlere yönelik mesajlar vermesi bekleniyordu CHP liderinin. Tabii bunlar da vardı. İşte kadın kotasının yasa haline getirilmesi siyasette katılım açısından, gençler ile ilgili aynı şekilde kotalar getirilmesi ve bunların nihai yasa hükmü haline getirilmesi yönünde önerileri var çözüm paketinde. Ama asıl CHP'nin neredeyse uzun süredir ağzına almaktan kaçındığı, mesafeli durmaya çalıştığı bir konuda da bugün Kemal Kılıçdaroğlu çözüm vaadinde bulundu. O da Kürt sorunu. Dedi ki biz toplumsal barış çerçevesinde pek çok alandaki sorunların yanı sıra öncelikle Kürt sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Türkiye'nin toplumsal barışı, huzuru, esenliği, kardeşliği için, ayrımcı politikaların sonlandırılması için, herkesin eşit yurttaşlığını hayata geçirmek için bu sorunu da biz çözeceğiz dedi. Böyle bir vaatte bulundu. Bunu nasıl gerçekleştirecek Cumhuriyet Halk Partisi? Dediğim gibi 2018 seçimlerine Millet İttifakı olarak girildi. İyi Parti ve Saadet Partisi ile, Demokrat Parti ile. Diğer taraftan yerel seçimlerde yine İYİ Parti ile Millet İttifakı işbirliği yapıldı. Bu defa anlaşıldığı kadarıyla Millet İttifakı'nın kapsamı biraz daha genişleyecek. CHP liderinin sözlerinden bunu anlıyoruz. Çünkü 2023'teki iktidar yürüyüşü hedefine ulaşabilmek için dedi CHP lideri, dostlarımızla birlikte iktidar olacağız dedi. Yani bir ittifak sözcüğünü özellikle kullanmadı. Bir dostluk mesajı verdi ittifakın belki de genişleyeceği diğer partilere ki bunlar arasında Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin de olması yönünde CHP liderinin kafasında bir düşünce olduğu dile getiriliyor. Ve dostlarımızla birlikte iktidar olacağız, firavunların iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuracağız dedi. Vaatlerinden bir tanesi buydu özellikle iktidar yürüyüşüne yönelik olarak. Sabah 10'da başladı kurultay. Bir gün önceden kurultayın divan başkanlığını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Şerçioğlu'nun yapması kararlaştırılmıştı. Az önce bahsettiğim 3 rakip aday adayından Aytu Atıcı bunu eleştirdi. Dedi ki hatta delegelere seslendi çünkü kurultayda 5'er dakikalık bu Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı bildirge üzerine söz hakkı verildi delegelere. Aytu Atıcı da bu delegelik hakkını kullanarak bir 5 dakikalık konuşma yaptı ve dedi ki nasıl delegelerin oyları olmadan bir gün önceden genel merkez divan kurulunu, divan başkanını belirleyip genel kurula dikte edebiliyor dedi. Böyle bir tepkisi oldu. Bunun yanı sıra İlhan Cihaner sol kanadın adayı, o da beyanname üzerinde görüş açıklama doğrultusunda 5 dakikalık konuşma hakkını kullanabildi ve burada oldukça sert eleştiriler yöneltti Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine yapılan hataları dile getirdi. CHP'nin cesaretli bir şekilde ortaya çıkması gerektiğini savundu. Hatta bize imza vermek isteyenleri yoldan çeviriyor genel merkez. Belediyeler baskı yapıyor, işe almayız adamlarımızı diye dedi. İşte Ekmelettin İhsanoğlu'nun çatı Cumhurbaşkanı adayı olmasının 2014'te büyük bir hata olduğunu söyledi. Şimdi de CHP'nin yine sağa yanaştığını, Ali Babacan'ın hoşuna gitmeyecek kadroların genel merkez yönetiminde görev almayacağı yönünde iktidara yakın medyada yorumlar yapıldığını dile getirdi. Ahmet Davutoğlu'yla işbirliği düşüncesinin olduğunu söyledi CHP yönetiminin. Bütün bunların CHP'nin kendi gerçek kimliğini ortaya koymasını, politikalarını uygulamasını yok edecek unsurlar olduğunu söyledi. Ciddi eleştiriler getirdi dedik. Tolga Yarman diğer genel başkan adayı. O da oldukça sert içerikli bir konuşma yaptı. Biz dedi bu iktidarın Türkiye'yi bugün bu hale getirmesine çanak tuttuk dedi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploma sorununu gündeme getirdi. Neden bunun üzerine gitmediniz dedi. YSK'ya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bu sorun taşınabilirdi. Ama CHP yönetimi bunu yapmadı. Ayrıca 2017 Anayasa referandumunda sahte oylarla referandum kazanıldı ve rejim değiştirildi dedi. CHP yönetimi burada da gereken cesur adımları atamadı dedi. Dolayısıyla dış dayatmalarla Türkiye'ye dikte edilen bir rejim değişikliğine biz de, özellikle biz derken tabii CHP Genel Merkez Yönetimini kastetti, bu ılımlı, sessiz, suskun, pasif tutumuyla çanak tuttu dedi ve Türkiye'nin bugün geldiği noktada mevcut CHP yönetiminin bu hatalarının önemli payının olduğunu savundu. Ama dediğim gibi bu üç isim de yeterli imza sayısına ulaşamadıkları için Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkamadılar. CHP lideri tek başına girdi. Zaten bilinen ve beklenen bir sonuçtu bu. İşte 17-15 civarında ilçe seçim kurulu tarafından 132 sandık kurularak oylamaya geçildi. Bu sandıklarda da delegelere mesafe konusunda sık sık uyarılar yapıldı. Yaklaşık bir saat sürdü oylama. 18-15'te sona erdi. Kemal Kılıçdaroğlu saat 18 civarında kurultayın yapıldığı salona gelerek oyunu kullandı. Akabinde de süratle zaten tek kişilik bir seçim olduğu için oyların sayımı tamamlandı ve başta da belirttiğim gibi CHP lideri 6. kez 1251 delegenin oyuyla CHP genel başkanlığına tekrar seçilmiş oldu. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman tabii bu gerçekten bir iktidar yürüyüşü, hedef iktidar sloganının altını dolduracak bir sonuca gidebilecek bir kurultay olur mu? Burada tabii Kılıçdaroğlu'nun dostlarımızla birlikte iktidar diye ifade ettiği ittifakın genişletilmesi çalışmalarını, altyapısını hazırlayacak bir yönetimin oluşması bekleniyor. 70 kişilik bir çarşaf liste açıklayacak deniliyor kurultay kulislerinde yapılan değerlendirmelere bakılırsa. Kılıçdaroğlu bu 70, belki 75-80 kişilik çarşaf listeden 52 kişilik parti meclisinin ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun 8 üyesinin seçilmesini isteyecek delegelerden. Tabii bilim kültür platformu üyelerini de zaten genel başkan kendisi belirliyor. Dolayısıyla asıl gözler şimdi genel başkan yarışı sonuçlandıktan sonra yarınki parti meclisi üyelikleri için yapılacak seçime çevrilmiş durumda. Bunun için adaylıklar başvuruldu. Tabii burada da şöyle bir koşul var. Parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine aday olabilmek için CHP tüzüğü uyarınca en az 10 delegenin imzasıyla aday gösterilmek gerekiyor. O yüzden de şu anda hemen herkes işte 10 imzayı tamamlama derdine düşmüş vaziyette. Çünkü yarın sabahlar itibaren de listeler ortaya çıkmaya başlayacak. Muhtemelen bugün otellerde, genel merkez kulislerinde ve farklı yerlerde rakip gruplar listeler oluşturmaya başladılar. Bunun çalışmaları devam ediyor. Zaten İlhan Cihaner'in konuşmasında en büyük eleştirilerinden de birisi buydu. Genel başkan konuşmasını yapıp salondan ayrıldıktan sonra kurultay salonu adeta boşaldı. 3-5 delege kaldı sadece içeride. İlhan Cihaner dedi ki bu ne büyük bir ciddiyetsizlik. Bu şekilde mi CHP iktidara yürüyecek dedi. Konuşanları bile dinlemiyorsunuz. Genel başkan gittiği andan itibaren salon boşalıyor. Ama tabii bunun da bir nedeni Tahmin edebileceğiniz gibi herkes dışarıda kulis yapıyor, lobi yapıyor. Yarınki parti meclisi aday listelerinde yer alabilmek için pazarlıklar, siyasi pazarlıklar yürütülüyor. Belediye başkanları en gözde katılımcılar arasındaydı. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere. CHP Genel Başkanı belediye başkanlarının özellikle salgın sürecindeki başarılı çalışmalarına büyük övgü sözcükleriyle destek verdi. Çok büyük başarılar elde etti başkanlarımız dedi. Her türlü imkansızlık ve engellemelere karşı bu çabalarından vazgeçmediler, mücadeleden vazgeçmediler dedi. Dolayısıyla ilk günün heyecanı aslında fazla bir heyecan olduğu söylenemez. Sonucu belliydi 3 aşağı 5 yukarı ilk günün. Tek merak edilen acaba bu 3 aday adayından bir tanesi işte ise 68 imza bulup Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkabilir mi beklentisiydi. Bu gerçekleşmedi. Tabii şöyle de bir ilginç ayrıntı var. Bugüne kadar delegelerin imzasıyla genel başkan adayı gösteriliyordu Kılıçdaroğlu. Bugün 80 il başkanının imzasıyla aday gösterildi. Zaten 68 oy yeterli olduğu için 80 il başkanı ortak imzayla Kılıçdaroğlu'na aday gösterdiler. Burada da şöyle bir yorum yapmak mümkün. Geçmişte bundan önceki iki kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına Muharrem İnce oldukça dişli bir rakip olarak çıkmıştı. Bayağı zorlamıştı Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Kılıçdaroğlu örneğin 800-900 delegenin imzasıyla aday gösterilmişti ama sonradan sandıktan çıkan oylarda 200 ila 400 arasında fire verilmişti. O yüzden de bu defa Kemal Kılıçdaroğlu nasıl olsa 68 oy imza yeterli adaylık için diyerek böyle bir riske girmek istemedi. Yani delegelerden imza toplayıp çünkü böyle bir talebi olsa belki 1256 delegenin tamamı Kılıçdaroğlu için imza verecekti ama sandıklardan işte 1251 oy çıktı. Belki daha düşük bir oy alabileceği kaygısıyla da binin altında olması çünkü kırmızı çizgi olarak nitelendiriyordu. Eğer tek adaysa ve CHP'yi iktidara taşıyacak lider Kemal Kılıçdaroğlu'ysa binin üzerinde oldukça anlamlı yüksek sayıda bir oyla seçilmeli deniliyordu. Nitekim bu gerçekleşmiş oldu. 1251 delegenin oyunu aldı Kemal Kılıçdaroğlu. O yüzden dediğim gibi şimdi yarın gözler partinin en üst karar merciği olan parti meclisi üyelerinin belirlenmesine çevrilmiş durumda. Çünkü bu parti meclisinden CHP'yi iktidara taşıyacak üst yönetim çıkacak. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri buradan belirlenecek. Çünkü koşul o MYK üyelerinin parti meclisi üyesi olması gerekiyor aynı zamanda. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu buradan MYK üyelerini yani kendi genel başkan yardımcılarını belirleyecek ve ondan sonra iktidar yürüyüşü stratejisinin uygulanması, hayata geçirilmesi, işte dostluk iktidarının altyapısının oluşturulması süreci başlayacak. O nedenle de pazartesi sabahı, yarınki seçimlerden sonra pazartesi sabahı CHP yeni bir vitrinle Türkiye'nin önünde olacak diyebiliriz. Bu açıdan da yarın parti meclisine girecek isimler gerçekten iktidar yürüyüşüne katkı sağlayabilecek, CHP'yi toplum nezdinde umut ve Türkiye'yi dönüştürecek bir siyasi güç olarak kabul etmelerini sağlayacak bir değişimi sağlayabilecek mi? Ne kadar isim muhalefetten parti meclisine girebilecek? Çünkü muhalefet de ayrı bir liste oluşturmaya çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarşaf listesinde bazı isimleri çizmek olabildiğince çok listeyi delerek kendi isimlerini parti meclisine seçtirmek istiyor. Asıl kıran kırana mücadele, parti içi mücadele yarın yaşanacak diyebiliriz. Yarın akşam saatlerinde de muhtemelen oy sayımları başlamış olacak ama tabii bu biraz daha geç sürebilir çünkü 60 kişilik bir seçim. Artı Bilim Sanat Kurulu platformu üyelerinin seçimi, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi. Bu açıdan yarınki süreç, sandık süreci gecenin daha geç saatlerine sarkabilir. Ama biz yine kurultay salonundan ve kurultaydaki gelişmelerden izlenimleri, kulisleri, yorumları sizlere aktarmaya çalışacağım. Ben Zülfikar Doğan. Tekrar yarın görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum sevgili Ahval dinleyicileri.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. kulağınız bizde olsun.